Ayrım 18, Savaşmadan Yenilmek, Mustafa Yıldırım, sayfa 192. İşgale Ortaklık 2, Başbakanın Yıldızı ve Komuta Düzeyi. Türkiye'yi yönetenlerin yabancı yetkililerle görüştüklerinin tümünü yurttaşlarımıza bildirmedikleri bir gerçek. Son günlerde Hürriyet gazetesi ve televizyonlar birdenbire geçmişe döndüler. Yıllarca dost ve stratejik müttefik olarak benimsetilmek üzere Türk gençlerinin canına bile kıyılmış olan ABD askerlerinin özel olarak yetiştirilmiş seçkin Türk subaylarının başlarına çuval geçirip ellerini bağlamalarını gündeme getirdiler. Belli ki subaylarının başlarına çuval geçirilmesine karşın hiçbir tepki gösteremediği ileri sürülen ordu komutanlarına bu konuda elimizi kolumuzu hükümet bağladı deme fırsatı tanımak istemişlerdi. Şimdi o günlere dönelim. TBMM Irak'ta Amerikan eşkıyalığına ortak olmayı, yani tezkere olarak bilinen gelen oy çokluğuyla kabul etmişti. Hemen hayır tezkere geçmemişti demeyiniz. Oy çokluğu eşkıyanın yanındaydı. Ama usulen salt çoğunluk ve 3 ay daha gerekiyordu. Daha sonra çuvallanmanın hemen ardından yayınlanan şu haberi okuyalım. ABD komutanı Orgeneral John Abizaid ile ABD'nin Avrupa'daki kuvvetlerinin komutanı ve NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral James Johnson önceki gün Orgeneral Hilmi Özkök ile yaptıkları görüşmelerde taraflar dört ana nokta üzerinde odaklandı. PKK-KADEK birlikte bitirilecek. ABD'den 3 Türk Tugayı'na yeşil ışık. Yeni bir Süleymaniye vakası yaşanmayacak. Irak'ın imarında Türkiye de olacak. Dipnot Hürriyet 20 Temmuz 2003. Şimdi kendinizi Amerikalı komutanların yerine koyunuz. Şu maddelere inanmış olan Türk tarafına bıyık altından gülümsemez misiniz? Çuval geçmeden az önce ABD işgal askerleri gözetiminde Kürtler Kerkük'e gelmişler ve Türklerin mezar taşlarını kırmışlar. Türk varlığının kanıtı olan tapuları yakmışlardı. Hemen ardından da bir tepeye Kürdistan ve ABD bayrağı yan yana çekilmişti. Çuval işinden kısa süre sonra da Federe Kürt Devleti ilan edildi ve Irak'ın kuzeyi Kürdistan Güney Bölge Devleti oldu. Hatta Erbil'de Kürt Meclisi açılış toplantısında okunan anayasanın giriş maddesi Kürt devleti varlığını Sevr Anlaşması'na dayandırmıştı. Açılışta AB, ABD temsilcileri de bulunmuştu. Sıra Kürdistan kuzeye gelmişti. Türkiye eşkıya ile askeri ortaklığı usulen de olsa meclisinde kabul etmemişti. Ama ABD 7 Ocak 2004'ten başlayarak Irak'taki işgal birliklerini rotasyon amacıyla İncirlik üzerinden değiştirmeye başladı. Amerikan askerlerinin Türkiye topraklarından Irak'a geçmesine resmen 1 Ocak 2004'te izin verildiği açıklandı. ABD Dışişleri Sözcüsü de İncirlik üssünün kullanılmasının TC'nin egemenliğine aykırı değildir diye açıkladı. İncirlik üssünün kullanımı ile ilgili olarak ABD ile Türkiye arasında yeni bir anlaşma mı var sorusuna son 65 yıllık teslimiyetimizi özetleyen bir yanıt verdi. Bir anlaşma yok. İncirliğin kullanımıyla ilgili olarak uzun yıllardır Türkiye ile düzenlemelerimiz var. Bu düzenlemelerin USA ve Türkiye için iyi olduğuna inanıyoruz ve bunun sürmesini istiyoruz. Bizim operasyonlarımız uluslararası hukuka, Türk egemenliğine ve 1951 yılında imzalanan uzun ömürlü NATO anlaşmasına uygundur. U.S. Department of State Office of the Spokesman, January 14, 2004, question token at the January 14, 2004, daily press briefing. Çuvallamadan az önce işgalci Amerikan askerlerinin ülkelerine sağ salim dönmelerine duacı olduğunu yazan TC Başbakanı proje diye yutturulan işgalle bütünleşmenin ışığını iyi niyetle gösterdi. Diyarbakır, istiyorum ki şu anda Amerika'nın da Büyük Orta Doğu projesi var ya, genişletilmiş Orta Doğu, yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir, bir merkez olabilir, bunu başarmamız lazım. Diyarbakır'ın yıldız olması dışında TSK komutanının da temel ilkelerde buluştuklarını gördük. ABD'de asker sivil Bush yönetimi yetkilileriyle bir araya gelen Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, daha çok Irak ve PKK konuları üzerinde durduklarını ve ABD'nin yeni Büyük Orta Doğu projesi konusunda kendilerine bilgi verildiğini söyledi. Başbuğ, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD Silahlı Kuvvetleri arasındaki ilişkinin aynı Irak Savaşı öncesinde olduğu düzeyde bulunduğunu da belirtti. Washington, 19 Mart 2004. İlişkilerinin iyiliğinin hangi düzey olduğunu ve Türk devletinin bağımsızlığından, egemenliğinden, onurundan neler verildi de o iyi düzey tutturuldu. Geçmişi düşündükten sonra da Türk Ceza Kanunu'nun o zamanki 125. maddesi okunmalı. Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin hakimiyeti altına koymaya veya devletin istiklalini tenkise veya birliğini bozmaya veya devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf bir fiil işleyen kimse ölüm cezası ile cezalandırılır. Olumsuzluklara şöyle ya da böyle ortak olanların işi gücü bırakıp Cumhurbaşkanlığı, türban, irtica, ılımlı İslam, örtülü darbe çemberinde dönüp durmaları boşuna değil. 30 Aralık 2006 85 yıl sonra eşkıyaya ortaklık. 85 yıl önce İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya ve ABD'den oluşan devletler grubu, yedeklerinde Yunanistan, Pontus ve Ermeni Taşnak Süt Yun cemiyetleri, Al-Ahd ve El-Fetat gibi gizli Arap cemiyetleri, Hüseyin bin Haşimi, Faysal bin Hüseyin bin Haşimi, Abdullah bin Hüseyin bin Haşimi kuvvetleri ve Siyon Nili Yahudi ırkçıları ile Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Doğu Avrupa'ya, Kafkasya'ya saldırmış. Kafkasya ve Türkiye'nin doğusu Rusya'ya, güneydoğusu İngiltere ve Fransa'ya, batısı Yunanistan'a, güneyi İtalya ve Fransa'ya verilmişti. İngiltere, Fransa ve ABD arasındaki gizli anlaşmaya göre Basra, Amara, Bağdat, Musul ve Siirt'e dek uzanan topraklar ve Akdeniz kıyılarından başlayarak Filistin, Şeria, Irmağı doğusundaki yani şimdiki Ürdün topraklar İngiltere'nin oldu. Nüfusa oranları %10'u geçmeyen Yahudi göçmenlere Batı Avrupa ve ABD desteğiyle Filistin sonradan bağışlanacaktı. Lübnan, Şam, Hama, Humus, Halep, Antakya, Adana, Maraş, Antep, Fransa'nın oldu. ABD ise Türkiye'deki 60 yıllık misyoner, kolej, mektep ve imtiyazlı tüccarlık derken Ermenileri kendi uyruğu yapmıştı. 85 yıl önce Türkiye'nin kuzeydoğusundan başlayarak Adana'yı içine alacak bir Ermeni devleti ABD'nin bölgedeki maşası olacaktı. İşgalciler saldırdılar, Pakistan'dan, Keşmir'den getirilmiş Tugaylar, Yahudi göçmenlerden oluşmuş bir Yahudi Tugayı, İngiltere işgali altındaki Avustralya'dan, Kanada'dan getirilmişlerden oluşan Tümenler, Arabistan'daki Haşimi aşiretinin başını çektiği bazı Bedevi aşiretleri, Şam, Beyrut ve Bağdat'ta işbirlikçi Arap dernekleri, şimdi onlara sivil toplum örgütü diyorlar, ile İngiliz-Amerikan destekli Siyonist derdiği işbirliğiyle kurulmuş militan örgütler bulunuyordu. İşgalciye karşı Türk ordusu direndi. Basra'da, Amara'da, Bağdat'ta, Kerkük'te, Süleymaniye'de, Necef'te, Musul'da direndiler. Gazze'de, tüm Filistin'de, Beyrut'ta, Halep'te, Antakya'da direndiler. Aden'de, Asir'de, Taif'te, Mekke'de, Cidde'de, Medine'de, Akabe'de, Ma'an'da, Amman'da, Lut Gölü çevresinde savaştılar. Yaşları 16 ile 24 arasında öğretmenler, tıp öğrencileri, mühendislik öğrencileri, ziraat öğrencileri, hukuk, siyasal öğrencileri, Halepli, Hamalı, Edirneli, Şumlulu, Serezli, Selanikli, Karslı, Batmanlı, Şırnaklı, Ordulu, Rizeli, İstanbullu, İzmirli gençler, Helen saldırılarından, Roma işgallerinden 1500 yıl ve Batı Avrupa'dan gelen Haçlı saldırılarından 1000 yıl sonra yeni işgale karşı savaştılar. Yüz binlercesi şehit, gazi ve esir oldu ama savaştılar. Onların arasından sağ ve sağlam kalanlar yurtlarına dönüp aynı işgalcilere karşı savaşmayı sürdürdüler ve bu savaşı 1922 sonunda bitirdiler. Orta Doğu'nun büyük bölümü işgalcilerin sömürgesi oldu. Onlarla işbirliği yapanlara krallıklar bağışlandı. Yahudiler ise işgalcinin kanatları arasında Filistin'e gelip yeni saldırılara giriştiler ve hala saldırıyorlar. 85 yıl sonra işgalciye karşı savaşmış o Türklerin çocuklarını işgalcinin küçük ortağı olarak Basra'ya, Necef'e, Amara'ya, Bağdat'a sürüyorlar. Bir yandan işgalci soygun düzenini pekiştirecek, bir yandan da işgalcilerin büyük parasal ve askeri desteğini alan İsrail saldıracak. Sırada Suriye, sırada Ürdün, sırada Mısır, sırada İran, pek yakında Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Hazar'ın ötesi sömürge olacak. Ve oralarda toprağa düşmüşlerin çocukları sömürgecilerin 3,5 dolara kiralanmış barış gücü olacak. Sömürgeciler 85 yıl önce olduğu gibi oralarda kukla yönetimler kuracaklar. Irak'ta parçalanmış din devleti, kukla Kürt devleti kuracaklar ve o topraklara düşmüşlerin torunları, o kuklaların can güvenliğini sağlamak üzere barış askeri olacak. İşte o gün kalkan 358 elin ve onlara destek veren stratejik ortaklık askerlerinin yaptığı budur. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, bu hesap tutmayacak. O zamanlarda da işgalciye ortak olan Nazırlar, Alman ve İngiliz sevdalısı erkanı harp zabitleri, batıdan gelecek krediye tamah eden büyük devlet yöneticileri ve kumandanları vardı. O zamanlarda da devlet parçalamaya aday işbirlikçi meclisi mebusan azaları, merkez devlet karşıtı ademi merkeziyetçi azınlık cemiyetleri, patrikhaneler, Arap, Kürt, İslam cemiyetleri vardı. Ve bu hesap 85 yıl önce İzmir'in, Bandırma'nın, Trabzon'un, Mersin'in mavi sularında, Çukurova'nın yeşilliklerinde, Kilis'in, Antep'in, Diyarbakır'ın düzlüklerinde, Kars'ın yaylalarında görülmüştü. Tarih uşaklığı ve maşalığı seçenlerin sayısının hep az olduğunu yazar. Öyle uzun dönemler olur ki o eşkıyalar ve yedekleri kazanır gibi görünürler ama onların hepsi tarihin kirli çöplüğünde yerlerini alırlar. Çünkü insanlık iyiye, güzele ve kardeşliğe yürümektedir. Bu yolda can verenlerse tarihin çöplüğünde değil, altın sayfalarında, halkın türkülerinde, efsanelerinde onurlu yerlerini alırlar. 8 Kasım 2003 Ankara'da kopya partiler. Halkın Demokratik ve Anayasal Hareketi sultanlığa bağlıydı. Gizli bir İslamcı örgüt el altında canlandı ve adı Birleşik Reform Hareketi oldu. 1998 yılında adı bir kez daha değişti ve parti 2002 sonbahar seçimlerinde meclise girdi. Partinin simgesi ise yanan fitili çevresinde ışık çizgileri bulunan bir gaz lambasıdır. Bu partinin simgesindeki lambanın şişesini çıkarıp yanan fitilini de elektrik ampulüne dönüştürürseniz size pek tanıdık gelecektir. Kısaca kaynağı İslami hareket, simgesi ışık çizgili lamba, adı da Adalet ve Kalkınma Partisi. Bulunduğu ülke ise Türkiye değil, Fas. 1998'de Fas'ta kurulan AKP'nin adı 2002'de Türkiye'de kökü MNP, MSP, RP olanlarca kurulan partinin adı oldu. Ampulün altından gaz lambası çıktı. Said-i Kürdi'nin yani Nursi'nin adı Düpedüz köyü Nurs'tan gelirken ve kitaplarının adı da geçmişte başka yazarlarca yayınlanmış olan Risaletün Nur'dan alınmışken bir takım komplo teorisyenleri işi elektriğe bağlayıverdi. Ve Türkiye'deki AKP'nin simgesi olan ampulü hayal dünyalarında yaktılar. Nursi Nur ve benzeri geniş bilgi için bakınız meczup yaratmak. İşi nur evlerine ve ışık evlerine bağlamakta da gecikmediler. Fas'tan kopya ad ve ışık çizgileri kullananları nurculukla simgesel ilişki kuracak ve öteki rakip tarikatlarla aralarını açacak denli saf olabilir sanıyor. Oysa gençler internette kaç kez yayınlamıştı. Ankara'nın kopya parti adının ve simgesinin kaynağının Fas'ın AKP'si olduğunu. Uydurmalarla muhalefet kolaycılıktır. Araştırmaya, belgeleri, yayınları, kütüphaneleri karıştırmaya ne gerek? Uydurursun olur biter. Sonrasında laf ola, torba dolar. Bilerek ya da bilmeyerek AKP kadrolarının Amerikan bağlarını, Moon tarikatı dostluklarını, Bediüzzaman konferanslarında tercümanlıklarını, Amerikan İslami örgüt ilişkilerini, Harran'da 3 din üniversitesi projesini görmezden gelerek işi papa ve dönmeler işine kilitleyip arkadaki Amerikan kartellerini unutturmak. Oysa muhalefet ederken bazı gerçekleri görmek zorundayız. AKP, ABD'yi dost biliyor belli başlı muhalefet partileri ve güvenlik kurumlarını yönetenler de. AKP, AB yolunda sonuna dek ilerleyip Türkiye'yi modernleştirmek istiyor o muhalefet partileri ve güvenlik kurumlarını yönetenler de. AKP stratejik müttefik, ABD'nin Orta Doğu ve Asya'da egemenlik kuracağına, yani küresel işleri kotaracağına ve onlardan ayrılmamak gerektiğine inanıyor. O muhalifler ve güvenlik kurumlarını yönetenler de. AKP, İsrail ile dostluğun bozulmaması için elinden geleni yapıyor. İsrail, ABD ile Doğu Akdeniz'de güvenlik tatbikatı yapanlar da. AKP, 12 Eylül 1980'den bu yana uygulanan liberal ekonomi politikaya bağlı kalıyor. Güvenlik kurumunu yönetenler zaten bu politikaya desteklerini sayısız kere açıkladılar. AKP Kıbrıs'ta Annan planını destekledi, güvenlik kurumunun başındakiler de. AKP Barzani ile işbirliğinden yana oldu, güvenlik kurumuna komuta edenler ise Barzani ile aynı karavanaya kaşık salladılar. Uyuşumu saymanın sonu yok, bu kadar benzerlikten sonra bari adını kendiniz koysaydınız demenin alemi yok. Zaten başımıza ne geliyorsa avanak yerine konulmamızdan geliyor. 12 Ocak 2007 Darbenin liberalleri. Olacak gibi değil, Cumhuriyet'in ilanından sonra doğmuşlar, Atatürk yaşarken ilkokula ve ortaokula gitmişler. Gençlik yılları bağımsızlık ve egemenliğin coşkusuyla geçmiş. Egemenliğin ABD'ye teslim edildiğini ayrımsamışlar, ağırlarına gitmiş bu durum ve içlerine düşen ateş onları yakmaya başlamış. CIA ve yerli ortakları bakmışlar ki papuç pahalı, o subayları tasfiyeye karar vermişler. İhtilal kışkırtıcılığına girişmişler ve subaylar sözüm ona gizlice örgütlenmeye başlamışlar. Akıllarında bir Kemalist bağımsızlık devrimi olan subayların içine çekildiği ihtilal komitelerine sızmışlar. Başlarına orgenerali getirmişler. O sıra hükümetin başı Süleyman Demirel de ağır sanayi kurmak üzere SSCB ile uzun vadeli anlaşmalar yapmış. Seydişehir Alüminyum, İskenderun Demir Çelik, Ali Ağa Rafinerisi gibi temel girdiler sanayisini ve ana yakıt kaynağı sağlanacak rafineri kurarak ABD güdümünden, denetiminden az da olsa uzaklaşmak ve birazcık bağımsız olmak demek. İşte ondan sonra sokaklar karışmış. Bağımsızlık isteyenler komünist olarak ilan edilmiş ve öteki gençler de milliyetçilik, mukaddesatçılık diyerekten onların üstüne salınmış. Öldürmeler, CIA elemanları denetiminde operasyonlar, bağımsızlık isteyenler arasında giderek silahlı devrim fikri uyanması ve eylemler. Hiç olacak iş mi? Azıcık bağımsızlık istemek. Zaten de olmadı. Ordu komutanlarının yönetiminde bir darbe yapıldı. Demirel de Amerika'ya karşı ağır sanayi anlaşması yapmanın ne demek olduğunu gördü. Demirel kargaşa yaratanların, kendisini düşürenlerin solcular değil de Amerikan güdümlüler olduğunu uzun yıllar anlayamadığı gibi gençlerin idam kararları oylanırken öne doğru fırlayarak "Kabul!" diye bağırmıştı. Komutanlar ayrıca soluklarını bile dinledikleri Mustafa Kemal'in genç Cumhuriyet subaylarını ihtilalcilik suçlamasıyla birkaç günde tasfiye etmişlerdi. İçlerine sızıp konuşmaları kaydeden görevlilerin şimdiki medyada sık sık göründüklerini de anımsamalıyız. Komutanların ihtilal komitesi ülkeyi yönetmeye başlamıştı. Ankara siyasal bilgilerde de bazı profesörler, Profesör Mümtaz Soysal'ı ihbar etmişlerdi. Bir başka SBF profesörü onların ihbarındaki suçlamaları onaylayan ifadeler vermiş. Dipnot. Uğur Mumcu, Amerika Küsmesin, Ak Vakfı Yayınları 1997 sayfa 317, Yeni Ortam 30 Aralık 1974. Uğur Mumcu'nun sözünü ettiği Profesör Aydın Yalçın'la birlikte Yeni Forum dergisini çıkaran kişidir. CIA istasyon şefi Paul Bernard Henze de onlarla birlikte aynı dergide yazıyordu. Bu iki profesör 12 Eylül darbesinden sonra ABD senatosuna dek gidip darbeyi savunan ifadeler verdiler. İşte o profesör Osman Okyar'dır. 12 Eylül darbesi yıllarından 1985'te SBF öğrencileri yemekhanedeki uzun kuyruklar yüzünden derslere geç kaldıklarını belirten dilekçe vermişler. Bu girişimi tahrik unsuru bulunan önceden organize edilmiş bir hareket olarak niteleyen zamanın fakülte dekanı yerinden hoplamış ve durumu emniyete bildirmiş. Emniyet de darbecilerin sıkı yönetim komutanlığına. Komutan ihbarı dikkate almayınca öğrencilere ciddi bir ceza vermeye kararlı olan dekan dilekçecileri fakülte disiplin kuruluna vermiş. Gerisini Uğur Mumcu soruşturmacıların raporundan aktarıyor ve yorumluyor. Olay bu haliyle üniversite öğrenci disiplin yönetmeliğinin 3. maddesinin B-A bendinde yer alan üniversitenin sükun ve huzurunu bozacak nitelikte bir hareket nitelenmemekle beraber yemekhane hizmetine ilişkin olarak ortaya çıkan bu girişimin ileride başka herhangi bir hizmetteki aksaklık ve imkanların sınırlılığından kaynaklanan bir eksiklikler ileri sürülerek tekrarlanması halinde değişik boyutlar kazanarak üniversite içindeki sükun ve huzuru bozacak bir harekete dönüşmesi tehlikesi görülüyor ise. Dilekçe veren öğrencilere üniversite disiplin yönetmeliğinin 3. maddesinin BA bendindeki fiil için öngörülen asgari cezanın bir hafifi olan uyarma verilebileceği düşünülmektedir. Yani suç yok, bu tamam. Öğrenciler disiplin yönetmeliğinin ilgili maddesini çiğnememişler. Bu da belli. Diyeceksiniz. Yarın öbür gün bir başka öğrenci de çıkar, herhangi bir aksaklık nedeniyle dilekçe verirse diye suç işlememiş öğrencileri cezalandırmayı düşünüyorlar. Yarın öbür gün fakültede hangi öğrenci, hangi aksaklık için ne gibi bir dilekçe verecek belli değildir. Bu meçhul öğrenci adına suç işlemediği rapor ile saptanan öğrenciler cezalandırılacaklardır. Olmuş böyle şeyler, ne yapalım demenin bir yararı yok. İşlenmemiş suça ceza biçen bu kurulun üyeleri arasındaki kişi, yukarıda sözünü ettiğimiz Aydın Yalçın'ın ekibindendir. Aynı kişi ABD'ye gidip liberal şebekeden aldığı derin katkıyla Türkiye'ye döndükten sonra 12 Mart darbe tasfiye günlerinin ihbar destekleyicisi Osman Okyar ile birlikte Liberal Düşünce Derneği'ni kurdu. Dernek Örümcek Ağı'nı merkez örgütü NED'den, AB'den, Hristiyan örgütlerinden para aldı. Derneğin yayınlarında aynen şu satırlar yer aldı. Bunu resmi zehir hafiye Uğur Mumcu bile görememişti çünkü gözlükleri yetersizdi. Akılları sıra sokak ağzıyla alay ediyorlardı. Ne demeli, kuyruk acıları hala inletiyor olmalı. Aynı liberaller aynı yayınlarında Alman vakıflarının Türkiye'deki çalışmalarına karşı savaşım veren Necip Hablemitoğlu için öldürülmeden önce hapı yemiş oldu diye yazdılar. Liberal profesör bir zamanlar Alman vakıflarından parasal destek almış olan Türk Demokrasi Vakfı'nda müdür yardımcısıymış. Liberalliği özgürlük diye anlayarak bunların ardına düşen gençler, liberal profesörlerin geçmişini ve bu tür davranışları Anglo-Amerikan liberallerinin kibarlığı olarak kabul ediyorlarsa diyecek bir şey yok. 26 Kasım 2006 18. ayrımın sonu. Sayfa 202.